Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 30. ayrım. 18. bölüm. Kendisini sakinleşmiş gibi göstermenin hiç yararı yoktu. Bir sonraki gün neyle yüzleşmesi gerektiğini düşünmenin de. Çalışmak en iyi çözümdü. Rourke'a planlarını daha anlatmamıştı. Rourke özel ofisine yemek gönderilmesi için düzenlemeler yapmakla meşguldü. Bu aleti kullanmak daha mantıklı dedi, basit bir ifadeyle. Daha hızlı, daha iyi sonuç veriyor ve gizlemek için ideal. Senin de istediğin bu değil mi? Evet, ilk olarak Finney'in peşine düşmek istiyorum diye söze başladı Eve, merdivenleri çıkmaya başladıklarında. Ona benim McCree ile yaptığım konuşma hakkında bilgi ver. Sen o işle uğraşırken ben de onun sana verdiği diskin girişini yapacağım. Kısa bir gönderme yapsan yeter. Sen de neredeyse en az Peabody kadar iyisin. Rourke kapıda durdu. Eve'i ateşli bir şekilde öptü. İşte bunu Peabody'den alamazsın. İstesem alırım ama seni daha çok beğeniyorum. Bunu duyduğum için çok rahatladım. Mini bağlantıyı kullan, o tamamen sıkışmış ve çıkarılamayacak hale gelmiş. Başka neye müdahale edeceksin bakalım? İşte benim her zaman söylediğim noktaya geldik. Finney, ben Dallas, Chicago'dan döndüm. Ben de tam size gelmek üzereydim. Ne zaman döndün? Daha yeni döndüm. Bir saatten az bir zaman önce Tiffany'den altın bir esküllap aldım. Doktor Tia Vaughn'un hesabına yazdırdım. Biraz mesai yapması için Peabody'yi de götüreceğim. Doktorla biraz sohbet edeceğiz. İyi, harika. Eve, her şeyin yolunda gitmesi ve uzlaşma sağlanması için can atıyordu. Van der Haven'ı izledin mi? Avrupa'da dolaşıyor. Bir yerde durmaya niyeti yok. Bana sorarsanız kaçıyor. Sonsuza dek kaçamaz. Chicago'dan aldığım bir kaynakta birkaç bilgiye rastladım. Onun hakkında başka neler bulabiliriz bakacağım. Bana yük olan her şeyi bizzat Peabody'ye yıkacağım. İşimiz bittiğinde biz sizi buluruz. Şimdi buradan çıkmam lazım. Bol şans. Gitmişti bile. Eve bir süre siyah ekrana baktı, daha sonra konsolu itti. Lanet olsun. Sinirinden söylenmeye, yumruklarını sıkmaya başladı. Yemeği gelmişti. Tam zamanında damladı bu da, diye söylendi. Çok aptalca. Önemli olan davayı tamamen kapatmak, üstüne kilit vurmak değil ki. Lanet olsun ki öyle. Eve yemeği almak için odanın öbür tarafına gitti. Sadece bu işten tamamen kurtulmam gerekiyor, hepsi bu. Tabaklardan birini aldı. Gürültülü bir şekilde masanın üzerine attı. Kurtulacağım bundan. Bu iş bittiğinde güvenliğini sağlamak için bana çok büyük miktarlarda para vermene izin verebilirim. Canları cehenneme. Bilgisayarı virüs taraması yapması için açık bıraktı ve şampanya doldurmak için ayağa kalktı. Hı hı. Yaptığı tek yorumdu. Neden ben bu şekilde kendimi hırpalıyorum ki? Geri dönüşüme uygun olmayan araçlarla çalış, politika yap, emir al, günde 18 saat ortalıkta ol, bırak yüzüne tükürsünler. Haklısın, karmaşık bir durum. Hadi biraz şarap iç. İyi olur. Bardağı aldı. Sanki musluk suyu içiyormuş gibi 600 dolarlık şaraptan ağız dolusu bir yudum alarak midesine indirdi ve etrafı kolaçan etmeye devam etti. Onların berbat düzenlemelerine ve prosedürlerine ihtiyacım yok benim. Neden bütün hayatımı kan ve bok içinde geçireyim ki? Hepsi defolup gitsin. Bundan biraz daha var mı? Boş bardağını işaret ediyordu. Rourke iyi sarhoş olmak istiyorsa onu ayıplamamaya karar verdi. Ama Eve kendisini ayıplayabilirdi. Şarap içerken bir şeyler yemeye ne dersin? İyi gider. Aç değilim. Odanın içinde dönmeye başladı. Gözlerinde birden bir ışık parladı, sonra söndü. Tehlikeli bir karanlık kapladı ortalığı. Eve bir sıçrayışta Rourke'un üstüne çıkmıştı. Hızlı ve sert hareket ediyordu. Elleriyle Rourke'un saçını çekiştiriyor, onu öpüyordu. Bu açlığın bana yeter, sonra yemek yeriz. Bunu söylerken bir düğmeye bastı ve duvardan bir yatak çıktı. Saniyeler sonra o yatağın üstünde buldular kendilerini. Hayır, o şekilde değil. Eve biraz uğraştıktan sonra Rourke'un üstüne çıkmayı başardı. Bu arada Rourke onun göğüslerini öpüyordu. Kalktı, dişlerini omzuna geçirdi. Gömleğini yırttı. Böyle. Şehvetin o sıcak akıntısı, Rourke'un bütün bedenine yayılmış, boğazında ve belinde düğümlenmişti. Sert bir hareketle Eve'in bileklerini yakaladı ve aniden kollarını kafasının üzerinden kendisine çekti. Eve, özgür kalmak için mücadele ederken Rourke onu öpüyordu. Çok geçmeden zoraki çıkan şehvetli nefesleri inlemelere dönüşmüştü. Ellerimi bırak. Ellerini kullanmak istiyorsun ama şu anda benim sana vereceğim şeylerle yetineceksin. Rourke arkasına yaslandı. Gözlerini şehvetli bir mavilik kaplamıştı ve Eve'in gözlerinin ateşinde kavruluyordu. Ve sana yaptığım şeyin haricinde hiçbir şey düşünmeyeceksin. Serbest kalan eliyle Eve'in gömlek düğmelerini tek tek açtı. Parmak ucunun her seferinde etine dokunmasına dikkat ederek ve onu tahrik etmeye özen göstererek. Korkuyorsan durmamı söyle. Eliyle göğsünü tuttu, sardı, sıktı. O an hepsi onundu. Senden korkmuyorum. Ama Eve titriyordu. Rourke baş parmağını meme uçlarında dolaştırırken nefesi kesiliyordu. Sanki vücudunun bütün sinirleri o an orada toplanmıştı. Sana dokunmak istiyorum. Birinin sana zevk vermesi gerek. Rourke kafasını Eve'in göğüslerine gömdü. Meme uçlarını nazikçe öptü. Seni götürdüğüm yere geleceksin. Seni çıplak görmek istiyorum. Pantolonunun düğmelerini koparırcasına açtı. Elini aşağıya kaydırdı. Tırnaklarını hafifçe etine batırdı. Böylece Eve çaresizce vücudunu geriyordu. Titredi. Acıdan kıvranmanı istiyorum. Başını eğdi ve göğsünün en hassas yerini nazikçe dişlerinin arasına aldı. Kontrollü bir şekilde ısırdı. Eve'in kalbi neredeyse ağzında atıyordu. Ve sonra çığlık atmanı, dedi Rourke. Eve parmakları ve dişleriyle sendeletmeye başlamıştı. Eve'in vücudunu alevler kapladı. Beyni bir cam kadar hissizleşmeye başlamıştı. Artık tek hissettiği Rourke'un elleri ve dudaklarıydı. Yavaş yavaş tahrik edilmenin dayanılmaz mutluluğu, adam akıllı, sonra kapana kısılmış elleri yardıma muhtaç şekilde gerilmekteyken vahşice doruk noktasına doğru ilerlemesi, en sonunda da güçsüz düşmesi. Ondan alamayacağı hiçbir şey yoktu. Onun da vermeyeceği hiçbir şey yoktu. Onun üzerinde dolaşan, adeta kayan teninin dokusu nefesini kesiyor, kalbi duracak gibi oluyordu. Rourke onu şaşırtmış, havalara uçurmuş, mahvetmişti. Rourke, hiçbir şeyin güçlü bir kadının teslim oluşundan, sert bir vücudun eriyecek kıvama gelmesinden daha tahrik edici olmadığını biliyordu. Eve'in zevk almaya başladığını ve nefes alışlarının değiştiğini hissedene kadar sabırlı ve sevecen kaldı. Daha sonra Eve titresin ve ürpersin diye sert ve şehvetli bir adama dönüştü. Şu an tek düşündüğü ona zevk vermekti. O uzun, oynak bedeni hareketlendirmek ve yakmaktı. Kendisi ondan nasıl besleniyorsa onu da öyle beslemekti. Kendilerine daha çok yer açılsın diye Eve'in kıyafetlerini kenara çekti. Artık zevkin doruğuna çıkma vakti gelmişti. Nefesi ağlıyormuş gibi çıkıyordu. Bilinçsizce ismini sayıklıyor, tekrar tekrar sıcak bir akıntının ortalığı kapladığını hissediyordu. Artık serbest kalan elleriyle yatak çarşaflarına, saçlarına, omuzlarına tutunmuş onları sıkıyordu. Rourke'u tatmak ona mutlak bir acı veriyordu. Kafasında ısınan kan kalbini acıya hazırlıklı hale getirmişti. Eve biraz yükseldi. Dişleriyle kalçalarını kazıyan ve dilini bütün vücudunda gezdiren Rourke'un dudakları ona doğru yaklaşırken o da geriye doğru eğildi. Daha sonra onunla birlikte yuvarlandı. Parmaklarını ıslak bedenine sürdü. Omuzlarının kaslı çıkıntılarını şiddetle tırnaklıyordu. Dudakları onun dudaklarıyla buluştuğunda az önceki kadar vahşi ve istekliydi. Sert bir darbeyle Rourke iyice onun içine girmişti. Ne kadar sert bastırırsa o kadar derine giriyor, Eve'in içinde hızlı ve etkili darbelerle gidip geliyordu. Susuzluğu hala geçmemişti. Eve'in vücudu terden sırılsıklam olmuştu. Her şiddetli darbe sonunda kafası geriye doğru atılıyordu. Rourke artık sonun yaklaştığını içinde biriken o enerjiden anlamıştı. O sıra dışı enerji dalgasından kontrolü kaybetmek üzereyken titremeye başlayan o korku bıçağında. Çığlık at. Eve'in onu bütünüyle yutmasının deliliği içinde nefes nefese kalarak söylemişti bu sözü. Hadi, çığlık at. İşte o çığlık duyulduğunda kendisini kaybetti ve içine boşaldı. Her yerini çürütmüştü. Karma karışık yatağın üzerinde yüzü koyun yatarken Eve'in derisi üzerindeki parmak izlerini ayırt edebiliyordu. Eve'in cildi kendisinin de bilmediği kadar hassastı. O da bunu bazen unutuyordu. Ama o derinin altında o kadar sert bir yapı vardı ki. Çarşafı üstüne çekmeye çalıştığında Eve kımıldadı. Hayır, uyumuyorum. Neden uyumuyorsun? Yer değiştirdi. Yastığı başının altında yuvarladı. Seni kullanmak istedim. Rourke onun yanına oturdu. Derin bir nefes aldı. Şu an o kadar adi hissediyorum ki kendimi. Eve ona bakmak üzere kafasını çevirdi. Neredeyse gülümsemeyi bile başaracaktı. Bence bir sorun yok çünkü sen bunu seviyordun. Çok romantiksin Eve. Poposuna şakacıktan bir şaplak vurdu ve ayağa kalktı. Yatakta mı yemek istersin, çalışırken mi? Yemeği ısıtmayı düşündü. Bir daha mı istiyorsun? Sana baktığım her an aklıma seks gelmiyor, Rourke. Saçlarını geriye doğru attı ve oturduğu yerden giyilebilecek kıyafeti kalıp kalmadığını merak etti. Çıplak olsan da, ayrıca beynimi yerinden oynatmayı daha yeni bitirmişken. Pantolonum nerede? Hiçbir fikrim yok. Peki ne düşünüyordun? Seksi, dedi kısaca. Bu arada kotunu odanın dışında birbirine dolaşmış halde buldu. Onu çözmeye çalışırken, felsefi açıdan yani. Gerçekten mi? Yemeklerin ısınmasını beklerken içeri geldi ve kendi pantolonunu aramaya koyuldu. Çünkü Eve gömleğine el koymuştu. Bu nedenle pantolonuyla yetinmesi gerekiyordu. Peki, seksi felsefi açıdan nasıl yorumluyorsun? Gerçekten işe yarıyor. Kotunun düğmelerini ilikledi. Hadi, yemek yiyelim artık. Ekrandaki bilgileri incelerken, bir yandan az pişmiş bifteğini, öte yandan taze patateslerini yerken oldukça mutlu görünüyordu. Sahip olduğumuz en önemli şey, kurduğumuz bağlantılar. Cagney ve Friend, Harvard tıpta aynı sınıftaydılar. Van der Haven ve Friend, Londra'daki merkezde 16 yıl önce, Paris merkezde ise 4 yıl önce danışmanlık yapmışlardı. Eve, çiğneyip yuttukça daha fazla biftek kesiyordu. Woe ve Friend, aynı yönetim kurulunda hizmet vermişler ve 1955'te Nordic'te aynı cerrahi katta çalışmışlar. Sonra onun bu kliniğe üye olmasıyla bugüne kadar gelmişler. Hem Waverly hem de Friend derneğin memurları olarak hizmet veriyorlar. Genellikle Friend, Waverly'in bağlı olduğu Drake'de danışmanlık yapmış ve bu olayın neredeyse 10 yıllık bir geçmişi var. Bu bağlantılara daha derinden bakarsan noktaları birleştirebilirsin. Her biri bir diğeriyle bir noktada kesişiyor. Bağlantıdan bağlantıya. Avrupa merkezlerinde de aynı tarz ensest ilişkileri ortaya çıkarıp araştırmanı geliştirebileceğini tahmin ediyorum. Eşleştirmeleri McNab'e yaptıracağım. Ama evet, başka isimler bulmam gerek. Şimdi elimizde bir Tia Woe ismi var. Bu adamın Nordic'te düzenli olarak danışmanlık yaptığını biliyoruz. McCree, cinayet gününe yakın bir tarihte Chicago'ya gidip gitmediğini anlamak için toplu taşıma araçlarını kontrol ediyordu. Hiçbir şey bulamadı ama bu orada olmadığı anlamına gelmez ki. Rourke ona, ben senden bir adım ilerideyim dedi ve yeni bilgileri aktarmaya başladı. Özel araçlarda ya da toplu taşıma araçlarında bilet ismi yazmaz. Ama her saat başı iki şehir arasında gidip gelen mekik otobüsleri bunlara dahil değil. Bu araçlarda kullanılan biletlere bakman yeter. Drake'deki program onun o saatte seansları olduğunu söylüyor. Saat 4'te işi bitmiş olmalı. Şimdi ofis günlüğüne gireceğim. Ben onu kullanamam. Yani Finney o bilgiyi kullanamaz. Bir gerekçe olması gerek. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Onun güvenliği biraz duygusal diye ekledi Rourke kontrolleri yaparken. 5 yaşında bir bilgisayar korsanı bile oyuncak bir tarayıcı kullanarak bunu kırabilir. Eve ekrana bakmasını söyledi. Tamam, seanslar 4'e kadar. Ofis danışmanlığı 4.30'a kadar. Saat 5'te çıkmış, saat 6'da Waverly ve Cagney ile akşam yemeği yiyecekti. Finney onun bu randevuya gidip gitmediğini kontrol edebilir. Ama gittiyse bile bu ona zaman kazandırmıştır. Ertesi gün sabah 8.30'a kadar programı boş görünüyor. Bu da Bradley Young, birlikte çalıştıkları bir laboratuvar danışmanı. Onun hakkında ne biliyoruz? Ne bilmek istersin? Bilgisayar, Dr. Young Bradley'e dair tüm bilgiler. Eve tabağını bir kenara itti ve bilgisayar çalışırken ayağa kalktı. Cagney ve Waverly ile akşam yemeği. Cagney davayı karıştırması ya da düşürmesi için Mira'ya baskı yapmış. Waverly bana yanlış bilgi vermiş. Bu dava birden fazla insanla ilgili. Acaba o üçü olabilir mi? Akşam yemeği toplantıları var. Ne zaman ve nerede yiyeceklerini tartışıyorlar. Onlardan biri ya da hepsi Chicago'ya gider, işi yapar ve geri gelir. Daha sonra Wo, numuneyi laboratuvardaki Young'a götürür. Bu, şimdiye kadar duyduğum teoriler arasında en iyilerinden biri. Gizli kayıtları bulman gerekiyor. Şimdi buna odaklanacağız. Vanderhaven, sıradan bir görüşme yapmaktansa Avrupa'ya kaçmayı tercih eder. Peki, kaç tanesi? Diye Eve mırıldandı. Ve ne zaman başladı? Neden başladı? Bunu körükleyen şey neydi? İşte benim takıldığım nokta burası. Bu işin özünde ne var? Köşeyi dönmüş dolandırıcı bir doktor sadece bir şey olabilirdi. Ama elimizdeki şey bu değil. Bir takımımız, bir grubumuz var ve bu grubun Washington'la belki de New York Polis Teşkilatı ile bağlantıları var. Kim bilir, belki de benim bölümümdeki Wiesels ya da diğerleri, sağlık kliniklerindekiler. Verileri giren birisi. Kim olduğunu bulmam için nedenini bulmam gerekiyor. Organlar, insan, artık bunlardan para kazanılmıyor. Kâr elde edilmese de güç elde ediliyor. Rourke derin derin düşünmeye başladı. Sokakta yaşayan insanların bozulmuş organlarını çalarak ne gibi bir güç elde edebilirsin ki? Bir güç seyahati. Ben yapabilirim, dolayısıyla da yaparım. Güç için olmasa da şan şöhret kazanmak için. Şöhret mi? Şöhret nerede kazanılır ki? Eve sabırsızca dolaşmaya başladı yine. Bunların bize faydası yok. Can çekişen, marazlı, kusurlu şeyler. Şöhret faktörü nerede kaldı? Rourke daha tek kelime edemeden Eve bir elini kaldırdı. Konsantre olmuş bir şekilde gözlerini dikti. Bekle bir dakika. Ya onlar işe yaramaz değilse? Belki de biri onlarla ne yapacağını önceden planlamıştır. Ya da onlara ne yapacağını diyerek Rourke önerisini belirtti. Onlara? Eve ona arkasını döndü. Gözden geçirdiğim verilerin her biri, bütün araştırmanın ciddi şekilde tahrip olmuş organların onarılmasının ya da tedavi edilmesinin olanaksızlığına ya da yararsızlığına değindiğini söylüyor. Yapay organlar ucuz, etkili ve vücutta daha uzun süre dayanıyor. İlgilendiğimiz diğer başlıca tesislerse o alandaki araştırmalara yıllardır para yatırmıyorlar. Friend vücudun içine koyulan ilaçları geliştirdiğinden beri. Rourke, iyi bir tuzak diyerek önerisini belirtti. Bir kimse her zaman daha iyisini, daha hızlısını, daha ucuzunu, daha güzelini arar. Onu icat eden kişi şöhreti kazanır ve bununla birlikte gelen kârı elde eder, diye ekledi, elindeki şarabıyla işaret ederek. New Life hattında yılda ne kadar kazanıyorsun? Bakmam gerek. Bir dakika. Sandalyesinde yön değiştirdi, başka bir birimi aradı ve mali dağılım talebinde bulundu. Brüt mü, net mi? Bilmiyorum, net galiba. Yılda 3 milyardan biraz fazla. Milyar mı? Milyar. Tanrım, Rourke, senin ne kadar paran var böyle? Rourke tekrar Eve baktı. Alaycı bir tavırla, ah bu 3 milyar benim kişisel gelirim değil. Aslına bakarsan benim gelirim ondan biraz fazla. Birinin şirketi beslemesi gerek, biliyorsun. Bunu sormadım farz edelim. Bu beni gerginleştirmekten başka bir işe yaramıyor. Elini salladı ve adımları hızlandı. Tamam, Her yıl ilaçları imal etmek için 3 milyar alıyorsun. Trent onu geliştirdiği zaman çok ünlenmişti. Binlerce haber, tanıtım kampanyaları, ödüller, finansmanlar. Her ne kazandılarsa hepsi çok fazlaydı. Kamyonlar dolusuydu diyebiliriz. Ve tabii ki o da pastadan kendisine düşen payı aldı. İşte bu onun tuzağıydı. Bu nedenle Eve bazı hesaplar yapıyordu. Rourke, Eve'in elbisesinin vücut hatlarını açığa çıkarmasının kendisine büyük bir haz verdiğini düşündü. Tuhaf bir şekilde tahrik olarak derin düşüncelere daldı. Şarabını yudumlarken, bu gece tamamlanmak üzereyken, onu tamamen farklı bir biçimde ayartmış olması gerektiğini düşündü. Yani bir kişi ya da onlardan bir grup, bozulmuş organları kullanarak yeni bir teknik, yeni bir bakış açısı yakalarlar. Onları yeniymiş gibi göstermek ve tekrar içeri koyacakmış gibi parlatmak için bir yol buldular veya bulmak üzereler. Ama onları nereden buluyorsunuz? Sağlık kliniklerinin olanaklarından yararlanamazsınız. Onlar işaretli, kapalı ve stoklanmış halde bulunuyorlar. Organ bağışçıları ve tellalları, vücut uzuvlarının talep ettikleri yollardan başka yollarda kullanılmasına itiraz ederler. Büyük sorunlar, kötü basın, ayrıca büyük olasılıkla federal sınırlamalar da vardır tabii. Eve durdu, kafasını salladı. Yani onlar için öldürmeyi göze alıyorsun. Deney yapmak için insanları öldürüyor musun? Bu korkunç bir durum. Gerçekten mi? Rourke onu köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Tarihe bir bak öyleyse. Gücü elinde barındıran insanlar, o olmadan onları kullanmanın çirkin yollarını bulmayı alışkanlık haline getirmişlerdir. Ve sık sık bunu genelin iyiliği için yaptıklarını öne sürerler. İnsanlık için en iyisinin ne olduğunu bildiklerine karar vermiş olan bir dizi iyi yetişmiş, eğitimli, zeki insan bulabilirsin. Bence hiçbir şey bundan daha tehlikeli olamaz. Ve Bowers. Savaşta hastalığa yakalananlar uzun bir ömür arayışındadırlar. Birçoğu için yaşam kalitesi diğerlerinin hayatının sonlanma biçiminden daha yüksek. Neden buysa, dedi Eve yavaşça, yanıt laboratuvarda saklı. Drake'e girmenin bir yolunu bulmam gerek. Bu da bir başlangıç. Yang'a yakından bakalım. Verileri taradıktan birkaç dakika sonra, bilgisayar manyağı, dedi Rourke. Ne? Eve, sen gerçekten geçmişte takılıp kalmışsın. Şu anda karşımızda olan kişi, sıklıkla rastlanan türden bir teknoloji manyağı. McNab, o cazibesi, bayanlara karşı o sevecenliği ve o ilginç düşünceleri olmasaydı, böyle bir şey olabilirdi. Şimdi anladım. Sürekli heyecan yaşamak yerine anakartın başında beklemeyi tercih ediyorlar. 36 yaşında, bekar, annesiyle yaşıyor. Klasik bir bilgisayar manyaklığı, dedi Rourke. Eğitim dostu. Sosyal alanlar hariç birçok konuda başarılı. Lisede Bilgisayar Teknoloji Kulübü'nün başkanıymış. Bu bilgisayar manyaklarının kurduğu bir kulüp olmalı. Evet, öyle olmalı. Daha 14 yaşında mezun olduğu Princeton'daki kolejde gazete ve e-toplumun başındaymış. Bir bilgisayar dahisi. Kesinlikle. Sağlık laboratuvarı geliştirdi ve ona uygun başka bir yer buldu. Onun gibi bir sürü kişiye iş veriyorum ben. Çok değerli insanlar bunlar. Bu yeni tuzakları geliştirdikleri için çok mutlu oluyorlar. Mira burada bir profil düzenleseydi, onu sosyal bakımdan çok geri kalmış, büyük oranda cinsel fobileri olan bir dahi, kibirlilik seviyesi en üst düzeye çıkmış ve kendilerini bayağı görse de otorite sahiplerinden emir almaya dair içten içe bir tutkuya sahip biri olarak tanımlardı. Dişi otorite sahipleri de bu işte bir rol oynamalı. Annesiyle yaşıyor, Wo için çalışıyor, onunla bağlantısı var. İş hayatına son 8 yıldır Drake'de devam ediyor. Organlar üzerine araştırma laboratuvarının başkanlığını yürütüyor. Cerrah değil. Eve derin düşüncelere daldı. Bir laboratuvar faresi. Ve diğer insanlarla genellikle iyi geçinemiyor. Numuneler ve makineler içinde daha rahat hissediyor kendisini. Bütün cinayet tarihlerinin üzerinden geçelim. Nerede olduğunu bulmaya çalışalım. Bunun için onun günlüklerine girmem gerek. Bir dakika izin ver bana. Rourke Çalışmaya başladı, durdu. Bak sen, bu bizim Doktor Wu'dan daha bilinçliymiş güvenlik önlemleri konusunda. Aşmamız gereken bazı engeller var burada. Sandalyeyi döndürdü, klavyeyi çıkardı ve elle çalışmaya başladı. İlginç. Bir plan günlüğü için biraz fazla engel koymuş sanki. Burada neyimiz var bir bakalım. Eve göre ekrandaki rastgele numaralardan başka bir şey olmayan ifadeleri inceledikçe kaşlarını çatmaya başladı. Akıllı çocukmuş diye homurdandı Ro. Başarısızlıkta tekrar devreye girme özelliğine sahip bir sistem kurmuş kendisine. Sinsi piç kurusu. Onu çözemezsin. Biraz ustalık istiyor. Eve kafasını eğdi. Bir bilgisayar dehasının kıçına tekmeyi indirmesine izin vereceksen, sanırım benim başka bir ortağa ihtiyacım olacak. Rourke arkasına yaslandı ve çıplak vücuduyla Eve'e bakmaya başladı. Bu kadar düşkün olduğun bu ifade ne ifadesi dersin? Ah, buldum. Ye beni. Şimdi boynumun dibinde nefes almayı bırak da bana biraz kahve getir. Bu biraz zaman alacak. Eve kahve almak için gitti. Rourke ise koltuğunda omuzlarını hareket ettirdi, disket kaplarını çoğalttı ve klavyeyle olan küçük savaşına başladı. Eve ikinci kahvesini bitirdiğinde Rourke'un hiç dokunmadığı kahvesi buz gibi olmuştu. Alçak ve sert bir sesle ettiği küfürler zaman geçtikçe daha yaratıcı olmaya başladı. Rourke'un İrlandalılar gibi küfür etmesi Eve'i çok şaşırttı. Kör olası aptal herif! Nereden bulmuş ki bunu? O yeni kodlar denedikçe gözlerindeki öfke kıvılcımları daha çok artıyordu. Ah, hayır, seni düzenbaz piç kurusu. Burada bir tuzak var. Bunu yeterince net görebiliyorum. İyi, evet. Lanet olası çok iyi biliyor bu işi. Ama onu yakaladım sayılır. Hadi be. Eve tam konuşacakken sustu. İyice düşündü ve konuşmamaya karar verdi. Kendisine bir kahve daha aldı. Onu böyle keyifsiz görmeye alışık olmadığını düşündü. Eve, başka şeye kafa yorar vaziyette odanın diğer köşesine bir sandalye çekti ve Louise'e ulaşmak için bağlantıyı kullandı. Karşısına insanların küçümsediği Dr. DiMatto ve belirsiz bir video çıktı. Ben Dallas, elimde sana uygun bir iş var. Lanet olası, saatin kaç olduğunun farkında mısın? Hayır, kliniğinin ana sisteminde bulunan kayıtları kontrol etmen gerekiyor. Bu klinik listesinden giden ve bu listeye gelen bütün iletilere ihtiyacım var. Anladın mı beni? Senden nefret ediyorum Dallas. Hı. Söylediklerimi anlayabiliyor musun? Videonun görüntüsü netleşti. Cildi buruşmuş kocaman gözlü Louise ekranda göründü. Bugün mesai yaptım, ambulansı sürdüm, sabah vardiyası da bende. Bu nedenle sana canın cehenneme dersen beni affedersin herhalde. Sözümü kesme, bu bilgiye ihtiyacım var. En son duyduğuma göre dava dışında bırakılmıştın. Benim için polisle işbirliği yapmak başka, sivillere gizli bilgileri aktarmak başka. Sivil sözcüğü, Eve'in ummayacağı kadar uzun bir süre yankılandı beyninde. Benim rozetimin olup olmaması insanların öldüğü gerçeğini değiştirmez. Ve eğer soruşturmanın başına gelen yeni isim benim yardımımı isterse yasaların el verdiği ölçüde işbirliği yaparım onunla. Senin dediğini yapar ve yakalanırsam klinik elimden gider. Eve yumruklarını sıktı. Öfkelenmeye başlıyordu. Senin kliniğin koltuk altından başka bir şey değil diye atıldı. Onu 21. yüzyıla taşımak için ne kadara ihtiyacın var? En az $500,000. Ayrıca vakıf fonu limitlerini aşmayı başardığım anda onu alırım. Yani kendimi tekrar etmiş gibi olacağım ama canın cehenneme. Bir dakika, kapatma. Sadece bir dakika, tamam mı? Ses sistemini kapattı. Rourke? Rourke onu duymazlıktan gelince tekrar ters bir tavırla seslendi. Yanıt olarak da kızgın bir homurdanmayla karşılaştı. Rüşvet vermemiz için $500,000 ihtiyacım var. Tamam, kendi hesabını kullan. Orada çok para var. Bu aptal şeyi çözene kadar benimle konuşma. Benim hesabım mı? Diye tekrar etti. Ama Rourke'un yanına gidemedi. Çünkü Louise'in bağlantıyı koparmasından ve başka sinyalleri reddetmesinden korktu. Bilginin bana ulaştığı dakikada istediğin yere $500,000 transfer edeceğim. Ne dedin? Bu parayı klinik için istiyorsun. Bana ihtiyacım olan bilgiyi veriyorsun. İşte bak, sağlık merkezlerinin listesi burada. Listeyi havaya kaldırdı. Louise'in kıpırdadığını ve eline bir not defteri aldığını görünce memnun oldu. Eğer beni kandırıyorsan Dallas, yalan söylemiyorum. Bilgiyi bul, yakalanma ve onu bana ulaştır. Fon transferi için bir şeyler ayarlarız. Ama beni kandırma Louise. Anlaştık mı, anlaşmadık mı? Lanet olsun, sen kazandın. Bilgilere ulaştıktan sonra en kısa zamanda seni ararım. Yüzlerce hayat kurtardın, biliyor musun? Bu senin işin, ben ölüleri kurtarıyorum. Rourke bağırdığında Eve bağlantıyı kesti. Ah, işte bu kadar. Parmaklarını gevşetmek için kıpırdattı. Kahvesinden bir yudum aldı. Tanrım, sen beni zehirlemeye mi çalışıyorsun? O kahveyi oraya koyalı bir saat oldu. Ayrıca kendi hesabını kullan, orada çok para var da ne demek oluyor? Çok ne? Ha tamam, anladım. Bayatlamış kahvesini yenilemek için ayağa kalktı. Aylardır açık olan kişisel bir hesabın var. Sen hiç mali durumunu kontrol etmez misin? Bir polis maaşım var. Yani vardı. Onun dışında başka param yok. Kişisel hesabımda $200 var çünkü gerisini yılbaşında harcamıştım. İşte bu senin iş hesabın. Ayrıca maaşının otomatik olarak aktarıldığı bir havuz var. Ben kişisel hesabından bahsediyorsun sandım. Benim sadece bir hesabım var. Rourke sabırla kahvesini yudumladı. Havuzda boynu için bir seans yapmaya karar verdi. Hayır, senin iki tane hesabın var. Bir tanesini ben geçen yaz açmıştım. Günlüğü görmek ister misin? Dur bir dakika. Eve Rourke'un çıplak göğsüne bir şaplak indirdi. Benim için mi açtın? Böyle bir şeyi neden yaptın ki? Çünkü evlenmiştik. Bu da bana mantıklı, hatta normal geldi. Sana ne kadar mantıklı, hatta normal görünebilir ki? Rourke, Eve'in sinirli bir kadın olduğunu çok iyi biliyordu. Hatta bunun bazen maaşı konusunda yaptığı gururdan kaynaklandığını düşünürdü. Hafızam beni yanıltmıyorsa hesabın 5 milyonla açılmıştı. Tabii şu anda faiz ve kar hisseleriyle mutlaka artmıştır. Senin neyin var böyle? Rourke bir yumruğu karşılamaya hazırlanmıştı. Eve'in tek yaptığıysa tırnaklarını Rourke'un göğsüne geçirmekti. Tanrım, manikür yaptırman gerek. $5 milyon. Kollarını havaya kaldırdı. Öfke içinde salladı. Ben $5 milyon ne yapayım ki? Hepsi cehennemin dibine gitsin Rourke. Senin paranı istemiyorum. Sen benden sadece $500,000 istedin ama, diyerek çekici bir gülümseme kondurdu yüzüne. Eve'in öfkeden çığlık attığını duyunca gülümsemesi daha da arttı. Daha sonra da, tamam, evli çiftlerin yaşadığı türden bir ağız dalaşı mı, yoksa cinayet soruşturması mı? Sen karar ver. Eve gözlerini kapadı. Önceliklerini hatırlamaya çalıştı. Rourke'u, bunu sonra halledeceğiz diye uyardı. Bunu kesinlikle sonra halledeceğiz. Dört gözle bekliyorum. Şimdi ise şu meşhur bilgisayar manyağımızın konuyla ilgili belirli şehirleri yine konuyla ilgili belirli tarihlerde ziyaret etmesiyle ilgilenir misin? Ne? Diyerek ekranın olduğu yere koşturdu Eve. Tanrım, işte burada, tam burada. Chicago, Paris, Londra, hepsi şu lanet olası günlükte. Bazılarını aklımda tuttum. Orospu çocuğu. Onu görüşmeye aldığımda kısa bir zaman içinde lafı dolandırmaya başlayacaktır. O kıçını tavada kızartacağım ve sonra... Eve geriye bir adım attı, sesi azalarak yok oldu. Rourke'un ellerinin olmak için omuzlarına dokunduğunu hissetti. Bir anda unutmuşum. Aptal. Hayır. Dudaklarını saçlarına dokundurdu. Hayır. İyiyim. Bununla baş edebilirim. Öyle olmak zorundaydı diye düşündü. Bunu Feeney'i ya da davayı tehlikeye atmaksızın ona nasıl anlatacağını düşündü. Bunu bir diskete kopyalayalım. Bir gece disketi onun posta kutusuna bırakalım. Bu bilgilerin ona ulaşması için bölümdeki kanalları aşması gerek. Önce onu belgelemeliyiz. Ancak o zaman fiini disketi çalıştırabilir. Sonra da günlükleri ele geçirmek için isimsiz bir hesapla yetki alabilir ve onu görüşmeye çağırabilir. Bu şekilde çok verimli bir şey yapmış olacak. Ama bu onu ne bir şeylere bağlayacak ne de durumu zorlaştıracak. O halde yapacağımız şeyler belli oldu demektir. Her şey yerli yerine oturuyor Eve. Yakında ihtiyacın olan her şeye sahip olacaksın ve bunların hepsi geride kalacak. Öyle, davayı, özellikle de rozetini düşündü. 30. ayrımın sonu, sayfa 336.
Devamı 31. ayrımda.